Ayrım 6.
Babasının rızasını ne pahasına olursa olsun alır, başlığını verir, düğününü yapardı. Böyle kaçırılmış kızlar yüzünden çok kan dökülmüştü. Şimdi Gülbahar'la Ahmet Hoşap Kalesi Bey'ine gidiyorlardı. Hoşap Kalesi Bey'i Osmanlı'ya yarı bağımlı bir beydi. Bu kaçırılan kız Mahmut Han'ın kızı değil de Osmanlı hünkârının kızı olsaydı Hoşap Bey'i onu gene kapısından çevirmezdi. Beylik geleneği buna izin vermezdi. Dövüşür, başını verir, beyliğinden olurdu ama kızla oğlanı hiç kimseye veremezdi. Yoksa halk içinde rüsva olur, yüzüne kimse bakmazdı. Hoşap Kalesi Van Gölü'nün doğusunda bir ovadan yükselen büyük kervan yolunun üstünde yüksek duvar gibi inen sarp kayalara kurulmuş, iç içe üç muhkem surla çevrilmiş güzel bir kaleydi. Dibinden aydınlık Hoşap suyu akardı. Kalenin ne zaman yapıldığını kimse bilmiyordu. Bu kaleye yüzyıllardan bu yana her çağda bir parça eklenmişti. Eklenmişti ama hiç de bu kalenin bütünlüğü bozulmamıştı. Hoşap Bey dünya kalelerinin en güzelinde oturuyordu. Gülbahar'la Ahmet kalenin kayalığı dibinde atlarından indiler. Atlar aşağıda ovada köydeki beyin askerlerinin ahırına çekildi. Nöbetçi İbrahim'i görünce niyazda bulundu ve onları kaleye götürdü. Bey olanı biteni İbrahim'in ağzından dinledikten sonra, "Bu Mahmut Han gelenek görenek bilmez. O bey değildir, paşadır, Osmanlıdır. Duydu ki çocuklar buraya gelmiş, asker çeker üstümüze yürür. Ne yapalım? Doğrulukla kızı isteriz, bütün malımızı mülkümüzü veririz. Kızı Ahmet'e alırız. Şeyhimizin emri başımız üstünde. Canımızı bile veririz," dedi. Ve el çırptı, adamları geldi. "Konuklara yemek çıkarın, yer gösterin, çok uzak yerlerden at sürmüşler," diye emir verdi. Gülbahar'la Ahmet çıktıktan sonra Hoşap Bey'in genç yüzü kederlendi, gözleri bulutlandı. Sarı saçları buğulandı, silkindi, ayağa kalktı, çok uzun boyluydu. "Halife," dedi, "şeyhin emri baş üstüne ama bu işin altından nasıl kalkacağız? Başka herhangi bir adam olsa biner atıma giderdim. Benim hatırım için kızın Gülbahar'ı oğlum Ahmet'e ver derdim. Mahmut Han bu dilden anlamaz. Derhal insanı zindana atar. Onurlu yiğit dediğim dedik bir insandır. Ben onu İstanbul'dan tanırım. Babam da babasını tanırdı. Bu iş neymiş? Bu Ahmet bu kızı saraydan nasıl kaçırdı? Sen anlat bakalım, ona göre bir şey düşünelim." İbrahim önce attan başladı, olduğu gibi söyledi. Sonra bütün olanı biteni bir bir anlattı. "Bey, zor halifem, zor," dedi. "Müşkül, kudurmuştur Mahmut Han. Bunun öcünü bütün Ağrı Dağı'ndan, Van Denizi'nden, sonra da benden almaya kalkar. Van Paşası'na çoktan haber gelmiştir ama ne yapalım?" O gün bütün gece düşündü, sabahleyin İbrahim'i çağırdı. "Bak halifem," dedi, "şimdi ne düşündüm? Bundan 15-20 gün sonra Mahmut Han'a güzel dilli Molla Muhammed'i göndereceğim. Barışmak için Mahmut Han ne isterse yapacağım. Şeyhime söyle, eğer Mahmut Han kızının karşılığında Hoşap Kalesi'ni de istese vereceğim. Şeyhime söyle, üstüme Osmanlı ordusu da çekse, kızı canımı vermeden kimseye vermeyeceğim. Şeyhime selam söyle, bana itimat ettiğinden dolayı, en değerli emanetini bana yolladığından dolayı ona minnettarım. Ellerinden öperim." O gece kalede en değerli konuklara verilen yüksek tavanlı, mermer tabanlı, kırmızı keçe döşeli, duvarlarına eşsiz kürt kilimleri, halıları asılmış odayı verdiler onlara. Yorganın yüzünü atlasla kaplamışlardı. Döşek geniş bir döşekti. Gülbahar Ahmet'in yatağa girmesini saygıyla bekledi. Duvarda gümüş bir kandil yanıyor, iç yağına hoş bir koku karıştırılmış, oda baş döndürücü tatlı bir kokuyla kokuyordu. Ahmet yatağa girmeden önce kılıcı çekti, yalın kılıcı döşeği iki parçaya bölercesine döşeğin üstüne yatırdı. Kılıcın kabzası yastığa dayandı. Altın kabza yastığın dibinde dondu kaldı. Ve Ahmet yastığın bu yanına uzandı. Gülbahar bu işe şaştı. Yollarda, Erciş'teki handa, Van'da da böyle yapmıştı Ahmet. "Bu demekti ki biz seninle aynı yataktayız ama bacı kardeşiz. Aralarında bacı kardeşlik kalmış mıydı? Sarayda zindanın üstündeki odada Gülbahar hiçbir zaman bir daha onunla karşılaşamayacağız diye kendini Ahmet'e vermemiş, onun kadını olmamış mıydı? Şimdi bu neyin nesi oluyor? Kılıcı aralarına koymakla Ahmet ne demek istiyordu?" Gülbahar da geldi, yatağa girdi. Ahmet onu ne öptü ne de ona dokundu. Kılıcı ortaya koymak zaten bu demekti. Bu gece hiç de konuşmadılar. Gülbahar'ın yüreğini ateş almış, yanıyordu. Neydi, ne oluyordu? Ahmet'e bir şey mi yapmıştı? Onun bilmediği bir gelenekleri mi vardı Ağrı Dağlıların? Sabaha kadar uyuyamadı. Türlü sebepler geldi aklına, kötü ya da iyi. Gülbahar gerilmiş yay gibiydi ve sevdadan çıldırıyordu. Bir şey gerçekse o da ortada inkar edilemez bir değişikliğin olduğuydu ve Ahmet kendisine eskisi gibi, ilk karşılaştıkları günkü gibi davranmıyordu. Biraz soğuk, çok öfkeli, çok düşünceli. Neydi, niçindi bu Ahmet'teki değişiklik? Sabaha karşı Gülbahar dayanamadı, onu uyandırdı. "Uyan," dedi sert, "senden soracak bir tek sorun var. Doğru, dosdoğru yüreğindeki gibi karşılık ver." Ahmet konuşmadı. Doğudaki dağların başı ağrıyor. Koyu ışıklar yatakların üstüne pare pare düşüyordu. Bu kılıcı neden aramıza koydun? Bunun sebebini öğrenmek isterim. Sarayda ben senin kadının olmadım mı? Bundan sonra araya kılıç konduğu görülmüş müdür? Ya da benim bilmediğim bir gelenekleri mi var dağlıların? Bana bunun karşılığını söyleyeceksin beni seviyorsan. Ahmet sustu. Bunu bana söyleyeceksin. Ahmet karşılık vermiyor. Gülbahar durmadan karşılık istiyordu. Ahmet utancından yerin dibine batıyor, aklına üşüşen düşünceyi kafasından kovmaya çalışıyordu ama bir türlü korkunç düşünceyle baş edemiyordu. İçini yakan, kendi kendinden utandıran düşünceyi Ahmet kendine bile söyleyemiyordu ki Gülbahar'a söylesin. Sonunda Gülbahar'a yalan söylemek zorunda kaldı. Bizim geleneğimizde yok ama bu kalenin, bu göl kıyılarının, bu ovaların geleneğinde var. Onun için koydum kılıcı aramıza. Baban seni bana verinceye kadar sana el süremem. Gülbahar kanmadı ama sustu. Ahmet'in kendisine dokunmadığının sebebini o da şöyle kopuk kopuk sezinliyordu ama o da kendisine bile söyleyemiyordu. Ve günler geçti. Ahmet'in içini bir kurt derinden denirine kemiriyor. Bu kemirilişi Gülbahar her an görüyordu. Ahmet'in gözleri çukura kaçmış, tüm ışığını, ferini yitirmişti. Gülbahar günden güne bu ağır yükün altında bitkindi. Dünyası bir karanlık dört duvar olmuştu. Kendini hakaretlerin en büyüğüne uğramış sayıyordu. Koca kalenin hareminde yaslı, uyur gezer, ağzına bir lokma yemek koymadan dolaşıp duruyordu. Haftada birkaç kere Ahmet Hoşap Bey ile birlikte atlara binip ava gidiyor, akşamları yaban keçileri tuhaf görülmemiş büyük kuşlarla, geyiklerle dönüyorlardı. Gülbahar bu günlerde azıcık soluk alabiliyor, hiç olmazsa karşısında can çekişen Ahmet'i görmüyordu. Artık Ahmet onun yüzüne bile bakmıyordu. Kaledeki herkes Ahmet'in bu halinin farkındaydı. Bey ikide bir de Ahmet'i yakalıyor. Üzülme oğlum Ahmet diyordu. Bütün Osmanlı ordusu üstüme gelse siz muradınıza erişeceksiniz. Benim evime gelen kişinin, şeyhin himmeti, gölü nazarı üstünde olan kişinin hiçbir şeyden korkusu, ürküntüsü olabilir mi? Bu kişi umutsuzluğa kapılabilir mi? Ahmet hiçbir söze varmıyor, sadece beye gülümsüyordu. Onun yüreğini yakan derdi hiç kimse bilmeyecekti, Gülbahar bile. Sezecek ama bilmeyecekti. 15 gün önce Beyazı'da giden Molla Muhammed bir sabah döndü. Bey ile Ahmet ava gitmek için hazırlanıyorlardı. Bey Molla Muhammed'i divanına çekip sordu. Ne var Muhammed, ne haber, iyi mi kötü mü? Kötü dedi Muhammed, aksakalı bir su gibi yüzünden aşağı aydınlanarak akıyordu. Çok kötü, paşa beni çok kötü karşıladı. Az daha kılıcını çekip parçalayacaktı. Bana dedi ki herkesten beklerdim bu düşmanlığı, alçaklığı, bes ondan beklemezdim. Git ona söyle dedi bana. Kızla Ahmet'i birbirine bağlasın, hemen bana yollasın. Bir bölük askerle. Gidişinden sonra 15 gün bunu beyden bekleyeceğim. Eğer kızla Ahmet gelmezse üstüne asker çekeceğim dedi. Senin için, şeyh için ağzına geleni söyledi. Şeyh içinde mi söyledi? Şeyh içinde mi? Şeyh içinde. Bu adam kudurmuş, aklını oynatmış. Bey'i düşünceler aldı, dışarı çıktı, Ahmet onu kapıda bekliyordu. Bey ona hiçbir şey söylemeden kaleden aşağı köprüye indiler. Ahmet soru dolu gözlerle onun konuşmasını bekliyordu. Sonunda köprüde durup bey dedi ki, bu adam kudurmuş dedi, şeyhe de küfretmiş, başına belalar gelecek. Bizim üstümüze de ordu çekecekmiş 15 gün içinde. Ahmet, biz gidelim bey dedi, bizim için kan dökülmesin, yazıktır. Bey, hiçbir yere gidemezsiniz diye kabardı. Hoşap Kalesi'nin kapısını kurulduğu günden bu yana kimse açamamıştır. Geleceği varsa Mahmut Han'ın göreceği de var. Sen bu evin oğlusun, hiçbir yere gidemezsin. Bu benim onurumdur. Artık ortada ben varım, sen yoksun. Otur kalede keyfine bak. Bey bundan sonra da Ahmet'le ava gitti geldi. Ava çıkıyorlar, Mahmut Han'ın askerlerini bekliyorlar. Bir savaşa hazırlanıyorlardı. Ve Hoşap Kalesi'ni aşağı çölden, Ağrı'dan, Muş Ovası'ndan, Urmiye Gölü'nden, Van'dan, Bitlis'ten, Diyarbakır'dan yardım teklifleri geliyor. Her yerden bir dost eli uzanıyordu. Bu durumda beyin çok hoşuna gidiyordu. Osmanlı ile bir daha bir boy ölçüşecekti. Hoşap Kalesi düzlüğünde. Bir kadim beylik geleneğinin selameti için. Yüklendiği borç için. Gün doğuyordu ki uzaktan bir top atlı göründü. Dolu dizgin geliyorlardı. Hepsinin altındaki at da kır donluydu. Atlılar Hoşap Kalesi'nin altındaki köprüde atlarının başlarını çektiler. Onları Hoşap Bey'in adamları saygıyla karşılayıp atlarının başını tuttular. Hoşap Bey gelenleri kalenin iç surunun kapısında karşıladı. Gelenlerin hepsini yakından tanıyordu. Bu yörelerin aşiret beyleriydi. Niçin geldiklerini de biliyordu. Demek ki Mahmut Han savaşı göze alamamıştı. Zilan Bey genç, yakışıklı, atak, coşkun bir kişiydi. O konuştu. Eğri, kıvrık, kartal gagası gibi bir burnu vardı. Sesi derindi. Bey dedi, bu yüzden bir savaş olmasın. Bir yolunu bulmaya geldik. Mahmut Han asker çekiyordu. Önüne geçtik, söz senin. Hoşap Bey konuştu. Her şeyi siz benden iyi biliyorsunuz. Ben Ahmet'le Gülbahar'ı paşaya gönderemem. Çarem yok. Bunun dışında paşa benden ne istiyorsa başım üstüne. Oğlan ve kızı ona gönderirsem benim yüzüme, soyumun yüzüne kıyamete kadar köpekler bile bakmaz. Bu kadar beysiniz. Bir yolunu bulun. Boynum kıldan ince. Paşaya saygılarımı söyleyin. İsterse tüm varımı canımı vereyim. Ne isterse yaptırayım. Damadına köyler bağışlayayım. Kendi de ne isterse başımın üstüne. Ama evime gelmiş bir konuğu bir can için ona gönderemem. Zilan Bey'i. Doğru söylüyor bey dedi. Biz boşa geldik. Boşa geldik ayıp ettik dediler ötekilerde. Biz de azıcık adamlık kalmış olsaydı böyle bir teklifle beyin karşısına çıkmazdık. Ayıp ettik. İkinci gün atlarına bindiler sürdüler. Mahmut Han beylerin Ahmet'le Gülbahar'ı Hoşaf Kalesi'nden alıp geleceklerini sanıyor, onlara işkencelerden işkence, ölümlerden ölüm kuruyordu. Ve bir kere olsun Hoşaf Bey'in kızla oğlanı vermeyeceği aklından geçmiyordu. Çünkü sıkı bir tehdit göndermişti Hoşaf Bey'ine. Üstüne Osmanlı askerini çekeceğini bildirmişti. Hoşaf Bey de eskiden olduğu kadar güçlü değildi. Ne pahasına olursa olsun kızla oğlanı verecekti. Giden koskocaman soylu beyler de boş yere gitmiyorlardı ya. Beylerin eli boş dönmesi onu çılgına çevirdi. Hiç beklemiyordu. Bir şeyler oluyordu. Artık Osmanlı'yı kimsecikler dinlemiyordu. Bir Hoşaf Bey'ine bile gücü yetmiyordu Erzurum'daki Rüstem Paşa'ya ahvali olduğu gibi bildirmeli. Onun yardımını sağlamalı, ondan sonra Hoşaf Kalesi'ni yerle bir etmeliydi. Beylere öfkesini hiç belli etmedi. Zilan Bey'i, Hoşaf Bey'in hakkı var dedi. Konuk gelmiş seydallar bir can için geriye gönderilemez. Paşa bir çaresini bulalım şunu. Mahmut Han sustu. O gün büyük bir şölen çekti beylere, divanı çok kalabalıktı. Sabahleyin paşa olayı baştan sona anlatan bir name yazdı Erzurum paşasına. Erzurum paşası padişahın gözdelerindendi. Yıllarca sarayda kalmış, büyük vezirler arasına girmişti. Eğer Erzurum paşası kendisini tutarsa her şey kolaydı ve Hoşab'ın o şımarık beyinin kellesini almak da çok kolaydı. Yazdığı name çok acıklıydı. Dağlardan bir gece yabanıl kurt gibi yüz binlerce insanın indiği, sarayı bastıklarını ve kızını kaçırdıklarını en acıklı sözcüklerle yazıyordu. Kalabalık karşısında askerleriyle birlikte eli kolu bağlı kalmış, bu karınca örneği kalabalığa hiçbir şey yapamamıştı. Uzun bir süre sonra gönderdiği ulak Erzurum'dan geldi. Rüstem Paşa onun namesini okumuş gülmüştü. Karnını tuta tuta, bayıla bayıla ulağa gecenin kalabalığını anlattıra gülmüştü. Benden selam söyle Mahmut Han'a, kızı hemen o delikanlıya versin. Kızı hak etmiş o delikanlı, atı hak ettiği gibi. Ben de yazacağım ona ya demişti ulağa. Mahmut Han güzel bir el yazısıyla yazılmış Rüstem Paşa'nın mektubunu okuyor, ona alçak diyordu. Alçak oğlu alçak. Benimle alay ediyor, kendi başına gelsin bakalım. Kızını bir dağlı köpeği kaçırsın bakalım, gülebilir mi, alay edebilir mi? Bir kız için bütün dünyaya savaş mı açacaksın diye tepeden konuşabilir mi? Ben de bu köpeği dost bildim, evimde padişah ağırlar gibi ağırladım. Sarayımı kıskandı, şimdi onun öcünü alıyor bu mektupla benden. Mektubu eviriyor, çeviriyor, bir kez daha okuyordu. Hoşab'ın üstüne asker çekecekti. Ya Hoşab Bey'ine bu yırtıcı yabanıl kurda yenilirse, şimdiye kadar Hoşab Kalesi'nin yenildiği görülmüş değildi. Mahmut Han gittikçe bunalıyor, bunaldıkça dengesini yitiriyor, her gün İsmail Ağa ile konuşuyor, güvendiği beyleri çağırıyor, onlara danışıyor, bir çare bulamıyordu. Bu arada Hoşab Bey'in elçisi şirin dilli Molla Muhammed saraya gidip geliyor, paşam diyordu sana canımız kurban, beyimiz diyor ki bir kız için beni ele aleme rüsva kılmasın. Ellerinden öperim, konuklarımı paşam elimden alırsa burada benim yüzüme köpekler bile bakmaz. Soyumun da yüzüne bakmazlar, kızın başlığını ne derse vereceğim. Canımı bile istese paşa yoluna, Mahmut Han yoluna kurban ederim. Ahmet de öl dediği yerde ölecek. Hoşab Bey Mahmut Han'ın tutumunu gün gün izliyordu. Erzurum paşasına, Van paşasına, irili ufaklı beylere, daha İstanbul'a padişaha başvurduğunu biliyordu. Evinde gecinde bu akılsız, inatçı adam üstüne asker çekecek, belki yıllarca sürecek bir savaş başlayacaktı. Fakir fıkara gene açlıktan kırılacaktı, bir kaçırılmış kız yüzünden. Bu geleneği de kim, hangi akılsız bey, hangi akılsız halk kurmuştu? Paşa da korkuyordu, bu işe son vermeliydi. Atın gelip Ahmet'in kapısında durması, sonunun böylesine büyük bir sevdaya varması, bu sevdaya saygıdan Memo'nun kendini feda etmesi, Ahmet'e Gülbahar'a kutsal bir kişilik kazandırıyordu. Yine bir gece yukarıdaki dağın aşağıdaki ovanın insanları ayağa kalkacaklar. Bu sefer de taş üstünde taş koymamasına sarayı yıkacaklar. Sarayda bir tek canlı bırakmayacaklardı. Mahmut Han her gün geçtikçe bunu kuruyordu. Geceleri uyuyamaz olmuştu. Kulağı kirişte, en küçük bir çıtırtıda hemen fırlıyor. Yalın kılıcı elinde sarayı uyur gezer dolanıyordu. sıkışmıştı, bu işe bir çare bulamıyordu. Onuru, koca Al Osman ülkesinin onuru kendi yüzünden 5 paralık olmuştu. Küçücük Hoşap Bey'ine yenilmişti ve de Osmanlı yenilmişti. Gün geçtikçe eriyor bitiyordu, ne yapacağını bilemiyor, artık hiç kimseyle konuşmuyordu. Gün geçtikçe bir lanet çemberiyle sarıldığını ta yüreğinin başında duyuyordu. Her yıl Bahar Ağrı Dağı'nın üstüne yürürken dağın yamacındaki Küp Gölü'nün kıyısına o yörenin tekme çobanları gelirler. Kepeneklerini gölün bakır rengi toprağının kırmızı çakmak taşı kayalıklarının üstüne serip halka olup otururlar. Çobanların her yıl sayısı değişir. Tan yerleri ışırken bellerindeki kavallarını çıkarıp Ağrı Dağı'nın öfkesini hep birden çalmaya başlarlar. Tam gün batar batmaz da usulca hep birden kavallarını bellerine sokar doğrulurlar. Bu sırada da küçük bir akkuş gelir, kanadının birisini gölün son mavisine batırır, uçar gider. Uzakta yukarıda bir gemi gibi karlar ülkesinde yüzen kayalığın dibinde çok iri bir at belirir, alacakaranlıkta koşumları ışıldar. Bir hayal olur, gölün üstüne kayar, pare pare solarak orada erir, çekilir, yok olur. Sonra çobanlar çekilip gidince de bir denkbeş bir çadırda nemlenen keskin bahar toprağına diz çöküp değneğini çeker. Başlar türküsünü söylemeye, bir kavalcı da ona eşlik eder. Lanetli ahuri toprağına diz çöktüm, 1000 yıllık sevda toprağına, 1000 yıllık bahar toprağına diz çöktüm. 3 kere seslendim, 3 kere Uludağ sesime karşılık verdi. Som kırmızı, som mavi, som sarı açmış çiçeklerin, som yeşilin üstüne, balkıyan dağın doruğundaki yıldız harmanın altına diz çöktüm. Dağın sırtına, karlı yüreğine diz çöktüm. Büyük sevdalara yüreğini açmış dağın aydınlığına, ışığına diz çöktüm. Ulaşılmaz öfkenin türküsünü söyledim. Karanlık bulutun altına, başımı döndüren kokunun içine diz çöktüm. Uçsuz bucaksız dağdan akan bir ulu yalım selinin üstüne diz çöktüm. 3 kere seslendim dağa. 3 kere seslendim 1000 yıllık bahar toprağının yüreğine. 3 kere seslendim 1000 yıllık sevda toprağının kulağına. Çoban dedim, çoban neredesin? Çoban geldi, karşıma dikildi. Ve çoban beyin kızına aşıktı, kız da çobana aşıktı. Bey bunu duydu, beyin 15 köyü vardı. 15 köyü işte bu ahuri koyağındaydı. Bey dedi ki, şu çobanı yakalayın, şu benim kızıma sevdalanmaya cesaret eden çobanı. Ölü ya da diri isterim. Sevda kuşu bir ateş oldu, yalımdan bir yuva yaptı, yalımdan bir kavak ağacında. Sevda kuşu o yuvada yattı, 3 yavrusu oldu. Sevda kuşu 3 yalım yavruyla uçtu. Uçtuğu yerler, konduğu yerler yalıma kesti. Dağ yalıma kesti, taş yalıma, toprak yalıma kesti. Gökyüzü, yıldızlar bir yalımda çalkandı. İnsanlar yalıma kesti. Yalımdan sevda kuşu dağların, denizlerin ötesine uçtu. Denizlerin ötesi yalıma kesti, dağların ötesi. Çiçekler yalım açtı. Son mavi yalım açtı, sarılar, yeşiller yalım açtı. Çoban Ağrı Dağı'na sığındı. Ağrı Dağı'nın yüreği yalıma kesti. 15 köyün erkekleri yakalamak, öldürmek için çobanın ardına düştüler. Delik delik Ağrı'nın her yerini aradılar. Dağ çobanı sakladı, çoban yalıma kesti. Kız da bir gün yüreğindeki sevdaya dayanamadı, o da kendini vurdu Ağrı Dağı'na. Çoluk çocuk, genç yaşlı, kadın erkek, 15 köyün insanı bu sefer de kızın ardına düştüler. Ağrı kızı da sakladı, kız yalıma kesti. Bir gün çoban duramaz oldu, Ağrı'dan destur isteyip saklandığı yerden çıktı. Sevgilimi bir daha göreyim de beni öldürürlerse öldürsünler dedi. Köyün üstüne yürüdü. 3 gün 3 gece köyün yöresinde dolandı. Ölümü geciktirmek istiyordu. Ölüm zor. Sonra gözünü kapayıp köye yürüdü. Baktı ki köyün yerinde yeller esiyor. Öteki köye vardı. Köyler ortada yok. Baktı ki az ötede kendi evlerinin bulunduğu kayanın yanında sevgilisi dolanır durur. İki sevgili kavuştular. Ağrı Dağı zulme, kötülüğe öfkelenmiş, kaldırmış bir parçasını bunların üstüne yollamış. 15 köy tekme canlısıyla dağın altında kalmış. Dağ yutmuş onları. Ağrı'nın öfkesi budur. Aşk kuşu bir yalımdır. Dokunduğu yeri, yüreği yalım eder. Sevda yuvası yalımdır. Ağrı'nın öfkesidir bu. Ağrı'nın belasıdır. Ağrı'ya karşı çıkılmaz. Ağrı'nın lanetidir bu. Ve her bahar Küp Gölü çiçeklenirken bütün Ağrı Dağı'nın çobanları gölün kıyısına gelirler. 1000 yıllık bahar toprağının üstüne kepeneklerini atarlar. Ve yalımdan sevda kuşu kanadını gölün son mavisine batırır. Demirci Hüso yarı çıplak sarayın kapısına gelmiş olanca sesiyle bağırıyordu. Paşa, paşa diyordu, duydun mu baharın kavalcısını? Anladın mı paşa, Ağrı'nın öfkesi üstüne olsun, Ağrı'nın belası üstüne olsun. Bırak yakasını sevdalıların. Mahmut Han adamlarına, varın da şu demirciyi buraya getirin bakalım ne diyormuş anlayalım. Hüso yarı çıplaktı, güçlü bedeni insanüstü bir insanın bedenine benziyordu. Mahmut Han onu böyle görünce ürperdi. Demirci, Sana gönderdiğim türkücüyü dinledin mi diye sordu. Han dinledim dedi. Peki ne diyorsun, hiç korkmuyor musun? Paşa sustu. Hüso ağzına geleni söyledi ve dağın bir parçası gibi ayağa kalktı. Yürüdü, divan kapısından çıkarken de sen bilirsin paşa, sen bilirsin dedi. O çıktıktan sonra İsmail Ağa, paşam dedi, sana birkaç sualim var. Sor dedi paşa. Bu Ağrı Dağı'nın başına hiçbir insan çıkmış mıdır? Yok dedi paşa. Çıkabilir mi oraya insan olan? Belki çıkar dedi paşa, çıkar ama geriye dönemez. Ağrı yakalar onu bırakmaz. Ağrı'nın tepesine çıkmayı çok kişi denemiştir. Ama dağın tepesine gidenlerden hiçbirisi geriye dönememiştir. Ağrı'nın tam tepesinde bir ateş harmanı vardır. Doruğun tam ortasından bir kuyu dünyanın ortasına iner. İlk ateş bu kuyudan alınmıştır. İnsanoğlunun gördüğü ilk ateş Ağrı Dağı'nın yüreğindeki ateştir. İnsanlar bu ateşi almak istemişler, almışlar da. Ateşi kaçıranlardan bir tanesi dağın gafletinden faydalanmış, ateş gölünden bir tutam ateş koparmış, başlamış dağdan aşağı koşmaya. Ta aşağılara inmiş. Tam bu sırada Ağrı uyanmış, bakmış ki ateşi koparan başını almış gidiyor. Hemen eli ateşli adamı orada olduğu yerde yakalamış, durdurmuş. Adamı da elindeki ateşi de o anda orada dondurmuş. Ağrı Dağı'nın yamaçları böyle taş olmuş adamlarla dolu. Ağrı doruğuna çıkanı, orayı göreni, ateşini çalsın çalmasın hiçbir zaman bağışlamamıştır. İsmail Ağa, öyleyse paşa sana bir teklifim var. Söyle İsmail. Şimdi haber gönderelim Hoşaba. Gülbahar'la Ahmet buraya gelsinler. İstersen ben giderim Hoşaba, onları alır getiririm. Ahmet Ağrı Dağı'nın başına çıkabilirse, çıktığını da bize ispat edebilirse kızı ona elimizle vereceğiz. Düğününü de biz yapacağız. Böylelikle Ahmet'in elinden kurtuluruz. Halkın dilinden, zulmünden kurtuluruz. Kimsenin bir diyeceği kalmaz. Paşa, kalmaz dedi. İyi akıl İsmail. Yanına 2-3 bey al, sen git Hoşaba. Ahmet gelsin. Gülbahar da gelsin. Eğer teklifimi kabul etmezse Ahmet, Hoşap Bey'ine söyle kızı göndersin. İsmail Ağa daha 5 kişi, ikisi bey, hemen o gün atlandılar, Hoşaba doğru yola düştüler. Hoşap Kalesi'ne vardılar, bey onları her zamankinden daha dostça karşıladı. Onları büyük bir toyla onurladı. İsmail Ağa işi beye o gece açtı. Nasıl olur İsmail Ağa, bu ölümdür dedi bey. Paşa Ahmet'i ölüme gönderiyor. Ağrı Dağı'nın doruğuna çıkmış da hiç geriye dönen bir kişi var mıdır? Görülmüş mü, duyulmuş mudur? İsmail Ağa, ben bilmem dedi, ne isterseniz yaparız diyen sizdiniz. İşte biz de istiyoruz. Bey, bir de Ahmet'e söyleyelim bakalım o ne der dedi umutsuzca. Ahmet teklifi kabul etmezse Hoşap Bey'i onu kalede korumak zorunda değildi. Bunu da hem Ahmet hem de herkes bilirdi. Ve paşa da savaşmaya hak kazanırdı. Bey Ahmet'i çağırtıp İsmail Ağa'nın ötekilerin önünde sordu. Ahmet hiç ikirciklenmeden sevinçli bir yüzle. Olur dedi, Ağrı'nın doruğuna çıkarım. Orada gece ulu bir ateş yakarım, paşa da görür. Hazırlığa başlayalım. Hoşap Bey'i, Gülbahar, daha başkaları Ahmet'i Ağrı Dağı'nın doruğuna, bu ölüm yolculuğuna çıkmaktan vazgeçiremediler. İkinci gün helalleştiler, atlanıp verelini beyazıt dediler. Ahmet'le Gülbahar kervan şehrinin evine indiler. Onların geldiğini bütün Beyazıt Ağrı Dağı yöreleri de duydu. Demirci şeyhin evine geldi. Şeyhle birlikte Ahmet'e çok dil döktüler. Bu paşa kafirdir, seni öldürmek istiyor dediler. Ahmet'i vazgeçiremediler. Dağlılar da gelip Ahmet'e yalvardılar. Ahmet hiç kimseyi dinlemedi. Bir sabah şeyhin elini öptü, ata atladı, sarayın yolunu tuttu. Paşanın huzuruna geldi. Ağrı'nın doruğuna çıkıyorum paşam dedi. Sen sağ olasın ki beni böyle zor bir işe koştun. Hakkım var. İkinci kaset, birinci yüzün sonu. Lütfen ikinci yüze geçiniz.